Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 18'de 1400, Hicri Gameri 5 Cemadüssani 1443 ve Miladi Takvim'de 8 Ocak 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, yüzyılda yüz gelişme, ayetlerin hikayesi, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Sıddıkı, Şehit Süleymani anısına kurulan cephe bölgede emperyalizmi ortadan kaldıracak dedi. Tahran Musallası'nda İran'ın füze kapasitesinin bir kısmı görücüye çıktı. Viyana'da nükleer görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Dünya Bankası'ndan İran'a 90 milyon dolarlık kredi onaylandı. Yunanistan, Türk F-16'larının Yunan adaları üzerine uçtuğunu bildirdi. Lübnan Hizbullah yetkilisi Suudi saldırılarına sessiz kalınmayacak dedi. Polonyalı üst düzey yetkili Siyonist casus yazılım Pegasus satın aldığını itiraf etti. Şimdi haberler.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın yas merasimlerinin son gecesi İslam İnkılabı rehberinin huzurunda düzenlendi. İslam İnkılabı Rehberlik Bürosu'ndan yapılan açıklamada İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın yas merasimlerinin son gecesinin dün düzenlendiği belirtildi. Yas merasimleri koronavirüs nedeniyle halkın katılımı olmaksızın sağlık protokollerine uygun bir şekilde ve bir ehl-i beyt meddahı ve bir konuşmacıyla düzenlendi. Söz konusu merasimde Hüccetül İslam Ali konuşmasında rüşt ve yüce Allah'a ulaşmanın tek yolunun imamet ve masum imamların yolunu izlemekten geçtiğine vurgu yaparak Hazreti Fatıma'nın tarihi çizgi ve yolunun altını çizdi. Merasimde ayrıca Ehl-i Beyt meddahlarından Mehdi Resulü de Mersi'yi okudu ve anıtlar yaktı.
Tahran Cuma namazı geçici İmam Ayetullah Sıddık'ı Şehit Süleyman'ın suikastinin faili ve suç ortakları General Süleyman'ın şehadetiyle dirilişin yenileceğini düşünmüş, ancak Şehit Süleyman'ın şehadetinden sonra Amerikalılara uyku haram oldu dedi. Tahran Cuma namazı hutbelerine konuşan Ayetullah Sıddık'ı eski Kudüs gücü komutanı General Süleyman'ın şehadet yıldönümünü rahmetle anarak şehit Süleyman'ın şehadetinden 2 yıl sonra bölgede öyle bir gelişmeye tanık oluyoruz ki emperyalizmle mücadeleye ilgi duyan herkes onun için bir anma töreni düzenliyor. Irak halkı da konukları olan şehit Süleyman'ın suikastinin faillerinden intikam alınmasını kendi hakları olarak görüyor dedi. Tahran Cuma namazı hatibi, bugün Irak, Lübnan ve Yemen'de direniş gruplarının güçlendiğini görmekteyiz. Şehit Süleyman'ın şehadetinden sonra Amerika utanç verici bir şekilde Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı. Bölgeden de Allah'ın izniyle kökü kazanacak ifadelerini kullandı.
İran'ın füze kabiliyeti Tahran Musallası'nda düzenlenen bir sergiyle görücüye çıktı. Muhabirimizin verdiği habere göre İran'ın füze kabiliyetinin bir kısmı dün İslam Devrimi muhafızlarının Irak'ın Ayn el-Esed bölgesindeki Amerikan askeri üssüne düzenlediği füze saldırısının yıl dönümünde Tahran Musallası'nda sergilendi. Cuma namazına gelen cemaatin sergiye büyük ilgi gösterdiği ve düzenlenen oturumda çeşitli kültür grupları da devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi anlatan şiirler söylediler.
İran devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı içi boş ve kuruntu dolu emperyalizm cephesi İslami sistemin ilerlemesini engellemek için tüm gücünü kullandı dedi. İRNA Ajansı'na göre Tuğamiral Alirza Tengsiri dün devrim muhafızları donanmasının 52 ölümsüz şehidinin Meşe'deki anma töreninde şöyle dedi. Düşmanların başarısızlığının nedeni saf İslam'ın öğretilerini takip etmemizdir. Tuğamiral Tengsiri emperyalist cephe ne yapacağını şaşırmış durumda ve bu yüzden İran'ın devrimci bilim insanlarını öldürüyor. İran'ın ilerleyebilmesi için geniş bir coğrafi ölçüyü yok etmek için kullanılan büyük miktarda askeri teçhizata sahip gayretli komutan Süleymani'yi şehit ediyor. Ama İslam İnkılabı'nın dünyadaki meşruiyetini ve hakikatini asla engelleyemeyecekler dedi. İran devrim muhafızları donanmasının komutanı ayrıca şöyle dedi. Bugün dünya İslami İran'ı emperyalizme karşı direnişi ve zalimlere boyun eğmemesiyle tanıyor. Bu onurlu duruş şehitlerin fedakarlığından, özverilerinden ve cesaretlerinden kaynaklanıyor ve onlara her zaman minnettarız.
Instagram kanalı İran Kültür Bakanı Şehit Süleymani hakkındaki paylaşımını kaldırdı. İran Ajansı'na göre General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının şehadetinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen faaliyet karnesinde belirli gönderileri geniş bir filtreden geçirdiği için olumsuz puan alan sosyal ağ Instagram yine İran'la ilgili olumsuz bir tutum sergiledi. Zira General Kasım Süleymani ile ilgili içerik, fotoğraf ve paylaşımların olduğu İran Kültür ve İslam İrşad Bakanı Şehit Süleymani hakkındaki paylaşımını kaldırdı. General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis ve arkadaşlarının şehadetinin üzerinden 2 yıl geçti ve insanlar sosyal paylaşım sitelerinde bu güvenlik savunucularına olan ilgi ve bağlılıklarını ve sevdiklerinin yayınladığı yazılar, makaleler ve fotoğraflarla geniş bir şekilde gösteriyor. Şehit Süleymani ile ilgili görüntülerin ve videoların Instagram'da yaygın bir şekilde sansürlenmesinin ardından kullanıcılar da Instagram'ı protesto etmeye başladılar.
Türkiye Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Amerika terörist güçlerinin hava saldırısında şehit olan General Kasım Süleymani ile ilgili yaptığı açıklamada, bu cinayetin emrini verenlerin suçlu olduğunu ve mutlaka cezalandırmaları gerektiğini söyledi. İstanbul'da İran Başkonsolosluğu'nda düzenlenen Şehit Kasım Süleymani'yi anma programına çevrim içi olarak katılan Perinçek, General Kasım Süleymani ve arkadaşları yalnızca İran şehitleri değildirler. Onlar İslam dünyasına aittirler. Onlar kahramandırlar. İnsani değerlerin yüceltilmesi uğrunda canlarını feda eden kahramandırlar dedi. Doğu Perinçek direniş şehitlerin yolunun devamına vurgu yaparak şöyle dedi. Bizler Amerikan emperyalizmine ve Siyonist rejime karşı savaşmaya devam ederken şehit Kasım Süleymani'yi her zaman yanımızda görüyor ve hissediyoruz ve emperyalizme karşı mücadelenin zaferle sonuçlanacağına inanıyoruz. Şehit Süleymani'yi anma töreni İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda sevenler ve bazı Türkiye'li siyasi ve kültürel şahsiyetlerin katılımıyla yapıldı.
Rusya'nın Avusturya'nın Viyana kentindeki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Cuma günü Viyana görüşmelerine katılan tüm katılımcıların anlaşma yolunda ilerlemeye doğruladığını tweetledi. Fars Haber Ajansı'na göre Mihail Ulyanov, Avusturya'nın Viyana kentinde İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilişkin müzakerelerde kaydedilen ilerleme hakkında tweet attı. Ulyanov mesajda Viyana görüşmelerine katılan tüm katılımcılar nükleer anlaşmayı canlandırmaya ve yaptırımları kaldırmaya yönelik bir anlaşmaya yönelik ilerleme kaydedildiğini ancak bu hedefe ulaşmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini kabul etti dedi. Viyana'da İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan 8. tur müzakereler, geçtiğimiz pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Başmüzakerecisi Ali Bakri ve Avrupa Birliği Dış Siyasi Servisi Genel Sekreteri Yardımcısı Enrico Moro'nun başkanlık ettiği ortak komisyon toplantısıyla başladı. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşmayı çiğnediğini ve yaptırımların kaldırılmasıyla anlaşmaya geri dönmesi gerekenin Washington olduğunu ve Amerika'nın taahhütlerinin doğrulanması gerektiğini bildiriyor. İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakri, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana'da devam eden görüşmeleri ilişkin son değerlendirmesinde görüşmelerin olumlu geçtiğini ve ilerlediğini söyledi. Ali Bakri dün gece yaptığı açıklamada çabaların devam ettiğini belirterek, müzakerelerin başarısının anahtarının İran aleyhindeki zalimce ambargoların kaldırılması konusunda anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildirde bakanlık yardımcılarının İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya geldiğini ve Tahran'ın bloke varlıklarının yakında serbest bırakılmasını umduğunu bildirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Kore Dışişleri Bakan Yardımcısının Viyana'da İranlı mevkidaşı Ali Bakri'nin İran'ın varlıklarının yakında serbest bırakılması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada iki tarafın İran mal varlıklarının intikalinin ayrıntıları üzerinde çalışma istişareleri düzenlemeyi kabul ettiği de belirtildi. Güney Kore'nin iki Kore Bankası'nda İran'dan doğalgaz satın alınması karşılığında İran'a olan borcu toplam 7 milyar dolar civarında. Ama sert Amerikan yaptırımları bahanesiyle Eylül 2018'den beri ödenmemiştir.
İran Yatırım ve Ekonomik ve Teknik Yardım Teşkilat Başkanı Amerika'nın muhalefetine ve Siyonist Rejim İsrail lobisine rağmen koronavirüs ile mücadele için Dünya Bankası'ndan İran'a 90 milyon dolarlık bir kredinin onaylandığını duyurdu. Ekonomi Bakanlığı'na göre İran Yatırım ve Ekonomik ve Teknik Yardım Teşkilatı Başkanı Ali Fikri dün yaptığı açıklamada Dünya Bankası Amerika ve Siyonist lobinin çabalarını göz ardı ederek İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na kredi vermeyi kabul etti dedi. İran Yatırım ve Ekonomik ve Teknik Yardım Teşkilat Başkanı, bu kredinin diğer uluslararası finansmana göre en düşük faiz oranına sahip olduğuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele için tüm ilaç ve ekipman ihtiyaçlarının bu krediyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından karşılanacağını ve İran'a teslim edileceğini söyledi. Fikri bu şekilde banka havalesi sorunları ve yaptırımlar etkisiz kalacaktır dedi. Bu kredinin alınması da hükümet kabinesinin son toplantısında onaylandı.
İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Pasteur Coat aşısının üretiminin klinik öncesi aşamasının başarılı geçtiğini duyurdu. Ali Rıza Bikdir'i verdi demişti şöyle dedi. Pasteur Coat aşısı Pasteur Korum'un koronavirüsle mücadele için ürettiği üçüncü aşıdır. İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Pasteur Coat aşısı tek doz ve çift doz olmak üzere iki tipte tasarlanıyor ve gerekli lisanslar çıktığında klinik denemelerinden sonra kullanım için dağıtılacak dedi. Bilgileri bu aşının özellikleri arasında virüsün çeşitli varyantlarına göre aşının da ona göre yenilenmesi ve etkinliğinin artırılmasının muhtemel olduğunu söyledi.
İran'ın 15 ton gıda yardımı Afganistan'ın Kandahar ilinde ihtiyaç sahipleri arasında dağıtıldı. İran'ın Kandihar Konsolosluğu'ndan yapılan açıklamada daha önce de 11 kez Kabil, Herat, Kunduz, Kandihar, Rengarhar illerinde insan yardım paketlerinin ihtiyaç sahipleri ve terörist olaylardan yararlananlar ve olumsuz etkilenenler arasında dağıtıldığı bildirildi. Yardım paketi bir torba un, yağ ve bir torba pirinçten oluşuyor. Daha önceki sevkiyatlarda Afganistan halkına gıdanın yanı sıra giysi, ilaç ve tıbbi malzeme de bağışlanmıştı. 40 yıl aşkın bir süredir İran İslam Cumhuriyeti her zaman Afganistan halkının yanında olmuş ve tüm zorluklara karşı onları desteklemiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık tarihinde yaptığı 5. ve son doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 2 milyar 123 milyon dolar olduğunu açıklamıştı. Bu arada Türkiye Merkez Bankası rezervleri son 20 yılda keskin bir düşüş yaşadı. Cumhuriyet Gazetesi'nin verdiği habere göre Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri 31 Aralık'ta 8.3 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın 24 Aralık itibariyle net döviz rezervleri 8.6 milyar dolar oldu. Bu rezervlerdeki düşüş 2020 yılından itibaren yoğunlaşmış ve 2022 yılında en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Yunanistan Koynadası ile yerleşim olmayan iki ada üzerinde uçuş yapan Türk savaş uçaklarının Yunan uçakları tarafından engellendiğini duyurdu. Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait Koyunadası üzerinde Cuma günü iki kez uçuş yaptığını öne sürdü. Yunan medyasında yer alan açıklamaya göre Türk F-16'ları İzmir karşısındaki Sakız Adası'nın yanında bulunan Koyunadası ile herhangi bir yerleşim olmadığı civardaki iki adanın üzerinde uçtu. Bakanlık, Türk jetlerinin Yunan uçakları tarafından engellenmesi ardından bölgeden uzaklaştığını açıkladı.
Yerel kaynaklar Cuma gecesi Kerkük ile Erbil arasındaki sınırda bulunan Alton Kupra bölgesinde Kürt peşmerge üssünün füzelerle vurulduğunu bildirdiler. Kürdistan bölgesi terörle mücadele ajansı üssün 8 Katyuşa füzesiyle saldırıya uğradığını ancak herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi. Saldırının sorumluluğunu hiçbir grup üstlenmedi. Ayrıca Amerikan işgal güçlerinin saldırıya hedef olup olmadıkları ise bilinmiyor.
Filistin Kızılay Cuma gecesi Siyonist İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda 99 Filistinlinin yaralandığını doğruladı ve çatışmaların Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde meydana geldiğini bildirdi. Filistin El Yom haber sitesine göre Filistin Kızılay çatışmaların tam olarak Nablus'un güneyindeki Bita kasabası ve Kalkilye'deki Kefer Kadum kasabasında yaşandığını bildirdi.
Lübnan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, Suudi yetkililerin Hizbullah'a karşı düşmanca tutumunu Siyonist rejimin Lübnan direnişi konusundaki tutumlarıyla paralel olarak değerlendirdi. Şeyh Ali Damuş, Suudi yetkililerin Hizbullah'a karşı düşmanca tutumunu tepki göstererek Suudi rejiminin tutumunun çok çeşitli Lübnanlıları hedef aldığını söyledi. Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın eski Enformasyon Bakanı George Cardine'in Yemen Savaşı'nı eleştirdiği bahanesiyle aylardır Lübnan'la bağlarını kestiğini belirtmekte fayda var. Cardine'in istifasından sonra bile Suudi rejimi Lübnan'la siyasi ve iktisadi ilişkileri yeniden başlatmayı reddetti.
Kazakistan'da şiddetli protestoların devam etmesi yabancı müdahaleyi ve renkli devrimleri tekrarlama girişimlerine yol açtı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son rapora göre ülkede LPG gazına yapılan zamlardan sonra çıkan olaylardan bu zamana kadar 18 güvenlik görevlisi öldü, 748 kişi de yaralandı.
Ve son haberimiz, üst düzey bir Polonyalı yetkili Siyonist casus cihazı Pegasus'u Siyonist rejim İsrail'den satın aldığını itiraf ederken Polonya'da Pegasus yazılımıyla yapılan dinlemeler tartışma yarattı. Polonya'da muhalif isimlerin telefonlarının terör rejimi İsrail merkezli geliştirilen Pegasus casus yazılımıyla hacklendiğinin ortaya çıkmasının ardından ülkede konuyla ilgili tartışmalar da sürüyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Muhterem dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan arasındaki işbirliği etrafında. Türkmenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran üzerinden doğalgaz takası anlaşmasının imzalanmasından kısa bir süre sonra bu anlaşma hayata geçti. Türkmenistan'ın İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne doğalgaz takasına ilişkin üçlü anlaşma, Kasım ayı sonlarında Aşgabat'ta düzenlenen Eko Zirvesi oturum kulisinde imzalanmıştı. Bu önemli enerji transfer anlaşmasının imzalanmasından kısa bir süre sonra uygulanması, bölge ülkelerinin önemli bir enerji transfer kapasitesine ve kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi diğer Hazar kıyısı ülkeleri de benzer bir konuma sahip ve İran, tüm bu ülkelerin doğalgaz ihracatı ihtiyaçlarını takas yoluyla karşılayabilmektedir. Bu arada İran, Hazar'a kıyısı olan ülkelerle petrol takasını da gündeme alabilir. Türkmenistan'ın Azerbaycan ile İran üzerinden üçlü gaz takas anlaşması 2 aydan kısa bir süre önce imzalandı. Türkmen gazının İran üzerinden nakline ilişkin anlaşmaya göre İran'ın Türkmenistan'dan günde yaklaşık 5 milyon metreküp doğalgaz alması ve aynı miktarın Nahçıvan Özel Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine teslim etmesi öngörülmekte. Türkmenistan'ın geçen yıl Aşgabat'taki Eko Zirvesi'nin oturum kulisinde İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı toplantıda İran aracılığıyla Azerbaycan Cumhuriyeti ile üçlü gaz takas anlaşması imzalandı. Bu enerji transferi belgesinin 3 Hazar kıyı devletinin liderlerinin huzurunda imzalanması bu anlaşmanın uygulanması için en önemli garanti olarak kabul edilmelidir. Bu anlaşma 1 Ocak 2022 tarihine itibaren herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın geçerlidir. Kuşkusuz bölge ülkelerinin İran ile enerji takası, Hazar'a kıyısı olan ülkeleri ham petrol ve doğalgaz ihracatında en ekonomik ve en güvenli yollardan birini sağlamıştır. Uzmanlar anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra 3 Hazar kıyıdaş devleti arasındaki üçlü doğalgaz takas anlaşmasının uygulanmasının bu tür belgelerin bölge ülkeleri için birçok çekiciliği olduğunu gösterdiğini söylüyorlar.
Bu bağlamda İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Enerji Kurusu'nda uzman Ahmet Esedzade şunları kaydetti. İran aracılığıyla Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkmen doğalgaz takas anlaşmasının imzalanmasından sonra bölgedeki diğer bazı ülkeler tarafından cazip tekliflerde bulunuldu ve İran Petrol Bakanlığı bu teklifleri değerlendirmeye başladı. Yeni anlaşmalar sağlanırsa olumlu ve yapıcı olayları siyasi, ekonomik ve enerji alanlarında Hazar Denizi bölgesi ülkeler arasında göreceğiz. Takas veya swap bölgede ve dünyada en güvenli ve en ucuz enerji transfer yöntemlerinden biri olduğu açıktır. Hazar'a kıyısı olan ülkelerin coğrafi konumu ve İran'ın bölgedeki görece avantajı dikkate alındığında Hazar ülkelerinin İran ile ham petrol ve doğalgaz takasının en güvenli enerji transferi yolu olduğu söylenebilir. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın bir yandan karadan çevrili olması, diğer yandan İran'ın açık sulara erişimi ve İran'ın doğal gaz ihtiyacı olan bazı komşu ülkelere erişim olması nedeniyle İran coğrafyasını transit ve takas için kullanmaları, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer ülkelere ilk adımda ihracat kapasitesini artırmasında ve bir sonraki adımda 3 ülkenin gaz üretimini artırmasında ve her 3 ülkenin çıkarlarını hizmet eden istikrarlı bir etkileşimin kurulmasında olumlu bir rol oynayabilir. Aynı zamanda bu tür anlaşmaların uygulanması bölgesel etkileşim alanında yapıcı ve önemli bir rol oynayacaktır. Sonuç olarak bu üçlü anlaşma bölgesel ve küresel gaz piyasalarındaki payını artırmak için uzun vadeli olarak üçlü gaz ticareti işbirliğinin ilk adımı olabilir. Üçlü anlaşmanın transit değil takas yönünde olduğu düşünüldüğünde İran taraflarından herhangi bir para almıyor. Bu sözleşme Türkmenistan'dan satın alınan gazın veya İran için Azerbaycan Cumhuriyeti'ne satılan gazın fiyatı gibi bir mesele de söz konusu değildir. Aslında transit gazın fiyatı Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında belirleniyor. Ancak İran, Hazar Denizi'nin doğu sınırlarında gazı alıyor ve aynı zamanda Hazar Denizi'nin batı sınırlarında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Türkmen gazını veriyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Trump'ın Biden'a ağır yüklenmesi ve isyan çağrısı etrafında. Amerikan eski başkanı Trump, Perşembe günü Joe Biden'ın Kongre'ye saldırı yıldönümü gününde yaptığı konuşmayı kınayarak Amerika'nın yok olmakta olduğunu söyledi. Trump sert bir bildiri yayınlayarak başkanlık seçimindeki sahtekarlık iddialarını ileri sürdü. Biden'ın elde ettiği her şeyin yenilgiden ibaret olduğunu belirtti. Trump sert içerikli bildirisinde şu ifadelere yer verdi. Açık sınırlar, yolsuzlukla dolu seçimler, felaket enerji siyasetleri, anayasaya aykırı gündemler, okulların kapatılması gibi delice siyasetler üzerinden milletimizi yok ederek bugün de benim ismimi kullanarak Amerika'yı daha da bölünmeye sürüklemektedir. Trump o bildirisinde şu ifadeleri de yer verdi. Biden ciddi bir şekilde başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışıyor. Afganistan'dan aşağılayıcı şekilde çekilmesi, sınırların durumu, COVID-19, enflasyon, enerji bağımsızlığının kaybedilmesi ve birçok hususta bunu yapmak istiyor. Neye dokunduysa yenilgiye uğradı. Sahte bir seçimin sonucu zaten bundan gayrı olamazdı. Destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre saldırısının birinci yıl döneminde Trump, destekçilerinin bu kez de korona aşısının dayatılması konusunda Biden yönetimine karşı isyana çağırdı. Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada Trump, Biden'ı öğrencilere zorunlu aşı uyguladı ve koronavirüsle artışın ardından okulları kapatmaya zorladığı için şiddetle eleştirdi ve şöyle dedi. Biden'ın bu girişimi saygısızlığın ta kendisidir. Bir kez daha Amerikan ulusunu büyüteceğiz. Ayağa kalkın, federal hükümetinin bu fahiş küstahlığına karşı çıkın.
Donald Trump'ın Joe Biden'a karşı sert duruşu, hatta federal yönetimin eylemlerine karşı ayaklanma çağrısı yapması, Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yıl iki ay önce başlayan Amerikan iç siyasi çatışmasında yeni bir aşama olarak görülebilir. Bu sürecin dönüm noktası Trump destekçilerinin 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne saldırması olmuştu. Kasım 2020 başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a başkanlık koltuğunu kaptıran Trump, iddiaya göre 6 Ocak olayının şekillenmesinde kilit rolü oynadı ve destekçilerini seçim sonuçlarını protesto etmeye teşvik etti. Amerikan siyasi sistemini koruma görevine sahip olmasına rağmen Trump, görevi sırasında bu sistemi yozlaşmış olarak nitelendirdi ve temelde Amerikan oylama sistemini sorguladı, destekçilerini ve yandaşlarını Kongre'ye saldırmaya ve ciddi bir şekilde isyan etmeye ve saldırmaya teşvik ederek Amerika'daki yaygın sahtekarlığı vurguladı. Böylece Trump, Biden'ın seçilmesinin yasal sürecini bozmayı amaçlayan bir darbe benzeri eylem düzenledi. FBI ve diğer kolluk kuvvetleri de bunu bir iç terör eylemi olarak nitelendirdi. Senato'daki Demokrat çoğunluk lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçi liderler Donald Trump'ı desteklediği sürece Amerikan demokrasisi tehlikede olacaktır. Bazı gözlemciler Trump'ın yalanlarının birçok cumhuriyetçi destekçinin kafasında perçinlenmesini, geçen yıl Kongre binasına yapılan saldırıdan daha tehlikeli olabileceğine inanıyor. Amerikan Başkanı Joe Biden ise Donald Trump'ın şiddetli destekçilerinden oluşan bir grup tarafından Kongre binasına yönelik saldırının yıl dönümü münasebetiyle Perşembe günü yaptığı konuşmada Biden'ın ismini kasıtlı olarak almayarak eski başkanın yenilgiye uğramış bir başkan olduğunu vurguladı. Biden konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Sadece başarısız olmakla kalmayıp aynı zamanda barışçıl bir iktidar devri sürecini engellemek isteyen başkan ve sorumlu ve isyancı yandaşları Kongre'ye saldırdı ancak başarısız oldular. Böyle bir günde bu tür olayların tekrarlanmayacağından emin olmalıyız. Aslında bu olay Amerika'daki demokrasi iddiasının nedenli temelsiz ve içi boş olduğunu, Amerika'nın dünya genelindeki gücünün çöktüğünü göstermektedir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18'de 1400 Hicri Kameri, 5 Cemadüssane 1443 ve Miladi 8 Ocak 2022 Cumartesi. ...115 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18'de 1285'te İran'da Gajarlar silsilesinin 5. Şahı Muzaffereddin Şah Gajar hayatını kaybetti. Onun hükümet dönemi İran toplumunda fakirlik ve fesadın had safhaya ulaşması neticesinde din alimleri liderliğindeki meşruta kıyamının başlamasına tekabül etmesiyle bu hareketin zaferiyle sonuçlanması ve Gajar Şahı'nın meşruta fermanını yayınlamasına denk geldi. Bu olayın ardından İran'da Milli Şura Meclisi'nin kurulması ve anayasa metninin tedvin edilmesi zeminini hazırlanmış oldu. Muzaffereddin Şah, İran halkının temel ihtiyaçlarını büyük zorluklarla temin ettiği bir dönemde Avrupa ülkelerine defalarca seferler düzenledi ve yabancı ülkelerden defalarca yüklü borçlar ve krediler aldı ve bu yüzden İran'ın çeşitli ülkelere ağır borç altına girmesine neden oldu. O tahta oturduğu dönemlerde yabancı ülkelere geniş imtiyazlar verdi. ...15 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18'de 1385'te İranlı ünlü araştırmacı ve tarihçi Hüccetül İslam Ali Devani vefat etti. Hicri Şemsi 1308'de İran'ın güney kentlerinden Kazerun'da dünyaya gelen Devani, 14 yaşında İslam bilimleri öğrenmek için Irak'taki Kutsal Necef-i Eşref'e gitti ve 5 yıldan sonra İran'a geri döndü. Kutsal Kum kentinde Ayetullah Burucerdi ve İmam Homeni'nin nezdinde dersler öğrenen Üstad Devani nihayet iştihad makamına ulaştı. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 18'de 1394'te İran mikroskopik el cerrahi ve uluslararası tıp alanında tanınmış ünlü çehrelerinden Doktor Seyyid Cemal Sadat Guşe vefat etti. Bu ünlü hekim Hicri Şemsi 1309'da Tahran kentinde dünyaya geldi. İran Tıp Bilimleri Kurultayı üyesi olan Doktor Sadat Tahran'daki Şehit Beyşli Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesine bağlı Estetik Cerrahisi Grubu Müdürü ve Senendeş Hastanesi kurucusu ve cerrahi bölümü başkanıydı. ...771 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Cemadüssane 672'de İranlı dünyaca ünlü şair Mevlevi lakaplı Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi günümüz Türkiye'nin güneyindeki Konya kentinde vefat etti. Hicri Kameri 7. yüzyılın güçlü ve büyük şairlerinden olan ve İslam dünyasının önde gelen düşünürlerinden ve ariflerinden sayılan Mevlana, Hicri Kameri 604'te günümüz Afganistan'ın kuzeyindeki Belh kentinde dünyaya geldi. Mevlana babasıyla birlikte Konya'ya gitti ve onun vefatıyla birlikte tahsil için Halep ve Şam'a gitti. Bu ünlü İranlı şair Konya'ya dönmesinden sonra ders vermeye başladı. Ta ki Hicri Kameri 642'de kendi döneminin İranlı ariflerinden Şems-i Tebrizi ile tanıştı. Mevlana'nın en önemli eseri Mesnevi Manevi adlı eserdir. Fihi Mafi, Mevlana'nın ilk mektupları ve rubailer bu İranlı şairin de diğer eserlerinden sayılır. 1015 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Cemadülsane 428'de İranlı ünlü şair ve yazar Ebu'l-Hasan Mehyar Deylemey vefat etti. Önceleri Zertüş dinini benimseyen Deylemey kendi döneminin ünlü alimlerinden olan Üstadı Seyyid Rezi'nin aydınlatıcı tavsiyeli neticesinde İslam dinini seçti ve Müslüman oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 32. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Muhammed Rıza Pehlevi'nin savurganlıkları ve büyük masraflı törenlerine değineceğiz.
Geçen bölümlerde bahsettiğimiz gibi Muhammed Rıza Pehlevi üstünlük duygusu, çevresindekilerin abartılı övgüleri ve devlet medyasının demagojik propagandası nedeniyle halkın milli ve dini çıkarlarını göz ardı edip muhalifleri ve mücadelecileri baskı altına alırken kendisinin İran milletinin kurtarıcısı ve sevilen ismi olduğunu düşünmüştü. Biraz devrim adını verdi ve hükümleri de uygulanmayan ya da uygulamada başarılı olamayan görünürdeki reformları ona bir yandan 2500 yıl önce güçlü İran İmparatorluğunu yeniden diriltiyormuş gibi bir his veriyordu. Diğer yandan da küresel bir ekonomik ve askeri güce ulaşmaktan uzak olmadığı düşüncesini ona aşılıyordu.
Şah bu efhamlı düşünceler ile kendisini, ailesini ve krallığını yüceltmek için hayali ihtişamını İran halkına hatta diğer ülkelere göstermek için büyük masraflarla bir dizi kutlama ve etkinlikler düzenledi. Halk bu kibirli kraldan ve onun otoriter yönetiminden memnun olmasa da 1966 yılında saltanatının 25. yılı münasebetiyle lüks bir kutlama yaptı. Bu kutlamanın ardından Pehlevi rejiminin kök salmasında ve devamında ısrar eden Muhammed Rıza anayasanın maddelerinin değiştirilmesi talimatını verdi. Özellikle bir yıl öncesinden itibaren korumalarından biri tarafından vurularak öldürülmek istenmesi bu durumu iyice tetiklemişti. Bu ciddi tehlikeye ilk tepki olarak Muhammed Rıza Şah kendisini ve temel özelliği Pehlevi monarşisini sadakatli olan çevresini korumak için Ölümsüz Muhafızlar adlı özel bir kuvvet kurdu. Anayasa değişikliği, Şah'ın Pehlevi hanedanının temellerini sağlamlaştırma ve halefini belirleme konusundaki bir sonraki adımıydı.
Bu amaçla hem Millet Meclisi hem de Senat üyelerinden yer aldığı kurucu meclis oluşturulmuş ve Şah'ın ölümünden sonra iktidarın Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğluna devredilmesinin şartlarını belirlemiş ve Veliaht Prens ve annesi özel bir konum bulmuşlardı. Bu tiyatro mahiyeti taşıyan meclis hala kraliyet ailesi lehine anayasal değişiklikleri onaylamamışken kralın karısının ve çocuğunun taş giyme töreni için hazırlıklar yapıldı. Ekim 1967'de bu masraflı kutlama yapıldı ve hatta diğer ülkelerde canlı olarak yayınlandı.
Ama görünüşe göre Pehlevi hükümeti boş ve hayali gücünü tüm dünyaya göstermek istemiş ve bu nedenle 1971'de Pars İmparatorluğu'nun 2500. kuruluş yıldönümü başlığı altında bir dizi kutlama yapılmıştır. Aslında Muhammed Rıza Pehlevi'nin tek yapmaya çalıştığı şey, kendisinin yaklaşık 2500 yıl önce büyük bir imparatorluk kuran Hahameniş Hanedanı'nın büyük kralı ve kurucusu Kuruş'un varisiymiş gibi göstermekti. Bu kutlamalar büyük bir hazırlık ve masraf gerektiriyordu. Ayrıca uzun süre olarak devlet dairelerinin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının en önemli görevi de 2500 yıllık kraliyet kutlamalarına hazırlanmaktı. Bu kutlamaların en önemli kısmı 12 ile 16 Ekim 1971 tarihinde 20 kral ve 16 cumhurbaşkanı olmak üzere 69 ülkeden yetkililerin katılımıyla ve Persepolis Sarayı'nın kalıntılarında kralların koltuğunda yapıldı.
Tahran Radyosu.
Şah'ın abartılı ve duygusal sözlerini dinledikten ve İran tarihinin farklı dönemlerindeki kıyafetlerine giyinmiş askerlerin geçiş törenini ve diğer pahalı törenleri gören bu misafirler, Fransa'dan ithal edilen İran'a ait olmayan çeşitli yiyecek ve çiçeklerle büyük ve lüks bir çadırlarda da ağırlandı. Masraflı ve efsanevi tören öncesinde hükümet yetkilileri 100 kilometrelik bir yarıçap içindeki insanları tören alanından atmıştı. Halkın bu gereksiz ve abartılı kutlamalara karşı olduğunun farkında olan hükümet, gösterileri önlemek için üniversiteleri kapatmak, mücadelecilere ve muhaliflerin ailelerine rehin almak ve yüzlerce muhalifi tutuklamak gibi sıkı güvenlik önlemleri aldı. Hükümet kutlamaların büyük maliyetini açıklamaya cesaret edemese de 120 ile 150 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da yan maliyetlerle çok daha yüksek olduğu söylenebiliyor. Ancak Şah'ın beklentilerinin aksine 2500 yıllık İran İmparatorluğu kutlamaları sadece muhalefet tarafından değil, İran halkının kötü yaşam koşulları göz önüne alındığında töreni aşırı ve bencil olarak nitelendiren Batı medyası tarafından da sert bir şekilde eleştirildi. Hatta olayı haber yapmak üzere davet edilen bazı muhabirler Tahran'ın ve diğer İran şehirlerinin fakir bölgelerinden fotoğraf, video ve haber alma fırsatı bile buldular.
Fransız gazetesi Le Monde 2500 yıllık kutlamalar hakkında şunları yazdı. Kuşkusuz lükslük ve harcamalar açısından bin gece masallarını hatırlatan bu tören herkesi sevindirmedi. Evet, bu kraliyet kutlamaları İran halkı için hem üzücü hem de kaygı vericiydi. Bunların hazırlanması ve gerçekleştirmesi sürecinde yüz milyonlarca dolar kaybedildi ve İran halkı da hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir baskıya maruz kaldı. Otoriter rejimler kutlama yaptığında halk için sonuç bundan başka bir şey olmayacaktır.
Irak'ta sürgünde bulunan İmam Hümeyni 2500 yıllık kutlamalardan birkaç ay önce bunu suç olarak nitelendirerek halkı bu törene boykot etmeye ve ulemayı bu işler acısı ve masraflı törene karşı çıkmaya çağırdı. Bu kutlamaların ve Şah'ın da diğer kutlamalarının mahiyeti hakkında Müslümanların kamuoyunu bilgilendirmek için hac münasebetiyle onlara bir mesaj göndermiş ve şöyle buyurmuştu. Pehlevi Cebbar rejimi 100 milyonlarca tümen parayı bu 100 karası törenlere ve etkinliklere ayırıyor. Bunun doğumu, onun doğumu. Saltanatının 25. yıl dönümü, taş giyme töreni ve daha da beteri kraliyetin 2500 yıllık geçmişi töreni, Allah bunun halka ne kadar acı çektireceğini sömürü sahipleri için şantaj ve yağma aleti olacağını bilir. Bu müptezel etkinliklerde harcanan paralar zavallı insanları doyurmak ve geçimlerini sağlamak için harcanırsa en azından acılar biraz olsun diner. Ancak başına buyruk davranma ve kötüye kullanmalar ise bunların milleti düşünmelerine de izin vermiyor. Dünya bilsin ki bu törenler ve eğlenceler Müslüman İran milletini ilgilendirmiyor. Bu töreni yapanlar ve katılımcılar da İslam ve İran milletine ihanet etmektedirler.
İmam Hümeyni'nin bu ifşaat mahiyeti taşıyan sözleri Pehlevi rejimin 2500 yıllık kraliyet töreniyle ilgili yalan dolan propagandasını suya düşürdü. Pehlevi rejimi batılı medyaya bile bu propagandalar için rüşvet ödemişti. Tabii ki bu rejim yine de bu masraflı ve halkı düşünmeden düzenlenen bu törenlerden vazgeçmedi. Bir sonraki yılda ise Rıza Şah'ın 100. doğum yıldönümü töreni bile düzenlendi. Ayrıca sözde Beyaz Devrim'in 10. yıldönümü törenleri de düzenlendi. Bu da İran halkına ağır masraflar yükledi ve halkın üzerindeki baskıları artırdı.
Muhterem dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli dizi sohbetimizin 32. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 91. bölümü ile sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İsra suresinin 110 ve 111. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hayatının her anında ve her aşamasında kendini Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hissetmişse de ancak bu duygu ibadet sırasında zirveye ulaşmıştı. Ümmü Seleme peygamberin gece ibadeti niyazları hakkında şöyle demiştir. Gece yarısı karanlığında bir köşede duran, göğe ellerini uzatan ve gözlerinden yaşlar akan Allah Resulü'nü gördüm. Allah'a adanmışlığı ile ve sevgisiyle niyaz edip marifetli bir sesle şöyle diyordu. Allah'ım, hiçbir zaman benden iyi nimetlerini alma. Allah'ım, beni düşmanların ve kıskanç kişilerin kötülüklerine maruz bırakma. Beni tek bir göz kırpma, arası kadar bile kendime, nefsime bırakma.
Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam ediyor. Bu irfani hali ve Peygamber Efendimizin sevgi ve temizliğini görünce ağlamaya başladım. Allah Resulü beni fark edince şöyle buyurdu. Ey Ümmü Seleme, neden ağlıyorsun? Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ailem sana feda olsun. Cenab-ı Hakk'ın nezdinde sahip olduğun mevki makama rağmen yine de huşu ve tevazu ile niyaz ederek hacet mi diliyorsun? Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ey Ümmü Seleme, Yunus peygamberi bir an için Allah bir başına bıraktı ve o da tehlikeli bir hadiseye maruz kaldı. O zaman nasıl kendimi güvende hissedebilirim ki?
Peygamber Efendimiz Kabe'nin karşısında durur ve iman ağacını ihlaslı ibadetinin berrak şelalesine bırakır ve doyururdu. Büyük bir tevazu ve ihlas ile secdeye kapıldığında Allah'ını ilahi isimleriyle çağırırdı. Ancak Mekke müşrikleri onun ibadetinin hakikatini kavrayamayan ve düşünemeyenler şirk dolu ve yanlış düşüncelerine dile getirerek peygamberi şirk ve şirke inanmakla suçlarlardı. Peygamber Efendimiz bir gece her zamanki gibi Allah'ın evinin yanında secde etti ve Cenab-ı Hakk'a şöyle hitap etti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, onu yakından takip eden müşrikler, dualarının fısıltısını işitip liderlerine giderek şöyle dediler. Muhammed de tevhidden yüz çevirdi ve bizim gibi tanrıları var. Rahman, Rahim olan tanrıları var.
O zamana kadar Peygamber Efendimiz'i küçük düşürmek için en ufak bir bahane bile bulamayan cahil düşmanlar fırsatı değerlendirerek kentte şu haberi yaymaya başladılar. Ey insanlar! Hepinizin bildiği bu adam tevhidten söz eden ve kendini birlik içinde sanan, bizi müşrik sanan ve şirkten sorumlu tutan aynı Muhammed'dir. Ancak bunların hepsi abartıdan başka bir şey değildir. Aynı zamanda birden fazla Tanrı'ya da taptığını fark ettik. Hepiniz Rahman'ı tanıyorsunuz. Onun Yamama'da yaşadığını biliyorsunuz. İnsandan başka bir şey olmayan nasıl olur da Muhammed'in ilahı ve Tanrısı olabilir?
Tahran Radyosu.
Cahil müşrikler, varlığı bütün kemallerin ve hayırların kaynağı olan Allah'ın her şeyi yapmak ve her kemale sahip olmak nispetinde özel bir isme sahip olabileceğini bilmiyorlardı. Rahman ismi, Allah'ın rahmetinden gelen ilahi isimlerden biridir. Ancak Allah nezdindeki rahmet, varlıklara, varlıklarını bağışlayan büyük bağışlayıcı anlamındadır. Rahman oranında sevgisinin ve şefkatinin yoğunluğundan dolayı rızık verir. Gerekli hidayeti sağlar. Kemal ve ihsan yolunu gösterir ve yaratıklarına nimetlerini vermekten asla çekinmez. Bu rahmet Allah'ın Araf suresi 157. ayetinde değindiğinin ta kendisidir. Allah-u Teala bu ayette şöyle buyurmaktadır. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır.
Allah Resulü ibadet secdesindeyken İsra suresinin 110 ve 111. ayetleri indirilmiş ve akılsız müşriklere tüm Allah'ın isimlerinin tek bir zattan kaynaklandığı hatırlatılmıştı. Allah-u Teala'nın da hiçbir ortağı ve çocuğunun olmadığına vurgu yapılmıştı. Bu ayetlerde şöyle buyurulmakta.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın. Hangisiyle yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt.
Mekke müşrikleri İslam peygamberinin duasıyla ilgili olarak şöyle derlerdi. Muhammed yüksek sesle dua ediyor ve bizi üzüyor. Bu ibadet nedir ki? Bu nasıl bir iştir? Allah-u Teala ise bu sözlere hitaben 110. ayetin sonunda şöyle buyurmaktadır. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme. Fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Büyük çağdaş müfessirlerden Ayetullah Muhammed Hüseyin Tabatabai, El Mizan tefsir kitabında şöyle düşünüyor. Allah'ın namazı ne çok yüksek ve ne çok kısık sesle okunma emri aşırıya kaçırılmaması ve itidallı olmak anlamına gelir. Bu ilahi emir sabah, ikindi ve yatsı namazlarının yüksek sesle okunması ve öğlen ve akşam namazlarının kısık sesle okunması ile uymaktadır. Bunun nedeni de yüksek okumanın Allah'ın yüce ve büyük olmasını göstermesi, kısık sesle okunmasının da ona yakınlığı simgelemesidir. Her iki şekilde kılınan namazlar kabul görecektir.
Bilindiği üzere Yahudiler Uzeyr'i Allah'ın oğlu ve Hristiyanlar da İsa'yı Allah'ın oğlu bilirler. Müşrikler de melekleri Allah'ın kızları adlandırırlar. Bu yüzden İsra suresinin 111. ayetinde Allah Resulüne hitaben şöyle buyurulmaktadır. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Başka bir rivayette de Amr bin Cümey adında birinin İmam Sadık aleyhisselamdan naklen şöyle dediği anlatılmaktadır. İmam Sadık aleyhisselam bana şöyle dedi. Allahu Ekber de Allah neden büyüktür acaba? Ben de Allah her şeyden büyük deyince şöyle buyurdular. Allah'ın büyüklüğü karşısında büyük olabilecek ne var ki? O yüzden şöyle dedim. O zaman Allahu Ekber'de Allah neden büyük? İmam ise şöyle buyurdu. Allah vasfedilmeyecek derecede büyüktür.
Muhterem dinleyiciler, Ayet'in Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 91. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Muhterem dinleyiciler, daha önceki sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bizler de bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü bölümünde karpuz hakkında söz edeceğiz.
Bilimsel adı Citrullus vulgaris olan karpuz, 1200'den fazla çeşidiyle dünyanın dört bir yanında sevilen bir meyvedir. Özellikle bir yaz meyvesi olan karpuzu diğer mevsimlerde de manavların tezgahlarında görmek mümkün. Karpuz, İranlıların günümüze kadar süregelen eski geleneklerinden örneğin yalda gecesinde özel bir yeri vardır ve bir sembol olarak biliniyor. İranlıların geleneğine göre eğer sonbaharın son gecesinde yani yılın en uzun gecesi olan çille gecesinde karpuz yenilirse tüm kış boyunca soğuklar ve hastalıklardan korunduğuna inanılır.
Karpuz geniş yapraklı, küçük sarı çiçekleri ve gövdenin bir dalı yerde sürünen ve sapları olan bir yıllık bir bitkidir. Bitkinin meyvesi oval veya yuvarlak şeklinde, kabuğunda çizgileri olan bir meyvedir. Karpuzun kabuğu kalın, pürüzsüz ve yeşildir ve çoğunda koyu yeşil çizgiler veya sarı lekeler bulunur. Eti tatlı ve suludur ve aşağı yukarı pembe veya kırmızı renktedir. Bazen eti turuncu, sarı veya hatta beyazdır.
Karpuzun tatlı etinin içinde türüne göre farklı renklerde olan ve tedavi özelliklerine sahip birçok siyah, kırmızı, beyaz veya hatta sarı renkte birçok çekirdek bulunur. Bu lezzetli, tatlı ve sulu meyve kabak ailesine aittir ve büyümesi için güneşin uygun sıcaklığına ihtiyacı vardır. Hiç şüphesiz soğuk havalar bu meyve için zararlıdır ve bu leziz ve keyifli meyvenin bozulmasına sebep olur.
Karpuzun kabuğu, eti ve çekirdeklerinin her biri bu meyvenin tüketilebilen ve yenilebilen parçalarıdır ve her birinin dikkate değer özellikleri vardır. Bu meyve çiğ ve pişmiş yani reçel olarak kullanılır ve tohumları çiğ veya kavrulmuş olarak zevkle tüketilir. Karpuzun Güney Afrika kökenli olduğuna inanılır ve çeşitli tatlı, yumuşak ve acı çeşitleri mevcuttur. Karpuz 7. yüzyıla kadar Hindistan'da yetiştirildi. Bu meyve 10. yüzyılda Çin'e ulaştı ve bugün Çin dünyanın en büyük karpuz üretici konumundadır. Karpuz hatta Çinliler tarafından Avrupa'ya tanıtıldı ve bu kıtada yayıldı. Ardından yavaş yavaş Amerika'ya doğru göç etti ve böylece tüm dünyada sevilen bir meyve haline geldi.
En büyük karpuz ihracatçıları İspanya, Meksika, Guatemala, Brezilya ve Honduras'tır. Tabii onların ardından İran, Fas ve İtalya'da yoğun bir şekilde karpuz ihraç ediliyor. Dünya ülkeleri arasında Amerika en çok karpuz ithal eden ülkedir. Almanya, Fransa, Hollanda ve Britanya'da en büyük karpuz ithalatçısı ülkelerdir. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre İran, karpuz üretiminde dünyada 5. sırada yer alıyor.
Karpuz İran'da ilkbahar mevsiminde Ciroft ve Kehnuc, Minab, İranşehir ve Dezful, yaz aylarında Damğan, Varamin, Semnan, Meşed, İsfahan, Hamedan, Tebriz, Miyanduab, sonbaharda Dezful ve kış aylarında Minab, Ciroft ve Kehnuc'da yetişir. Aslında İran'da çeşitli iklimlerin yaşanması nedeniyle tüm mevsimlerde karpuz yetişir ve İran'dan Rusya, Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'e ihraç edilir.
Yaz aylarında büyük bir zevkle yediğimiz bu sulu meyve besin maddeleriyle doludur. Karpuz, manitol adından bir çeşit şeker ve büyük besleyici yararları olan sitroil adında bir çeşit amino asit içeriyor. Yapılan araştırmalara göre sitrolin damar tıkanıklığı üzerinde faydalı etkileri olabilir. Sitrolinin ayrıca menopoz döneminde olan kadınlarda damar sertliğini azalttığı ispatlanmıştır. Karpuzun içerdiği sitrolin ayrıca kas yorgunluğunun giderilmesine de yardımcı olur. Sitrolinin laktik asidi yok etme sürecini hızlandırırken kas ağrılarını da sakinleştirir. Karpuz suyu içmek de kaslarınızın daha fazla oksijen almasına yardımcı olabilir.
Tahran Radyosu.
Karpuz vücut için önemli bir enerji kaynağı olan B1, B6 vitamini ve magnezyum gibi çeşitli temel vitaminleri içerir. Ayrıca karpuzun içindeki sodyum ve potasyum elektroliti de onun önemli ve olumlu özelliklerindendir ve terle vücuttan atılır. Karpuzdaki diğer iki önemli vitamin ise A ve C vitaminleridir. A vitamini karpuzda karotenoidler şeklinde bulunur. Karpuz aynı zamanda iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bir bardak taze karpuz suyu yaklaşık 12 mg C vitamini içerir.
Karpuz, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve fosfor açısından zengindir. Vücut için çok yararlı olan fosfor, vücut sıvılarını yenilemeye ve vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Karpuzun olağanüstü faydalarından biri, bu meyvede diğer meyve ve sebzelerden daha fazla bulunan önemli miktarda beta-karoten varlıdır. Karpuz, vücut sağlığını korumak için çok faydalı ve etkili olan en iyi antioksidanların varlığından dolayı doğadaki en faydalı meyvelerden biri olarak bilinir.
Bu lezzetli meyvenin likopen olarak bilinen karoten antioksidanının çok zengin bir kaynağıdır. Kan basıncını düşürmenin yanı sıra felç riskini de azaltan antioksidanlara sahip olan likopenin faydalı etkileri üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Likopenin birçok faydası vardır. Bir araştırmaya göre karpuzdaki likopen kanser hücrelerinin coşmasını azaltır. Likopen karpuzları kırmızıya çeviren bir pigmenttir ve güçlü bir antioksidan olduğu için bazı kanserleri önler. Likopenin ayrıca rahim kanserine yol açabilen insan papilloma virüsü yani HPV enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olduğu da bilinmektedir. Likopen ayrıca anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
Karpuz yüksek su içeriği nedeniyle aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur. Karpuz, insanın ateşini düşüren, susuzluğunu gideren ender meyvelerden biridir. Bu meyve, sıcaklıktan kaynaklanan yorgunluğu da giderir ve sadece susuzluğu gidermekle kalmaz. Aynı zamanda açlığı da iyi gelir. Zira bol su içerdiği için çok az kalorisi ve yağ vardır. Bir öğün karpuz yaklaşık 11.6 gram karbonhidrat içerir ve besin lifi, nişasta ve çekerlerin bir kombinasyonudur. Daha önce de belirtildiği gibi karpuz çok miktarda su içerir ve bu nedenle yiyecekleri sindirme yardımcı olabilir. Ayrıca lif içerdiği için kabızlığı da önler.
Karpuz aynı zamanda mükemmel bir doğal elektrolit olan iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum egzersiz sırasında kan basıncını düzenleyen bir elektrolittir. Potasyum kas kasılmasını kontrol eder. Bu faydalı mineral sinir hücrelerinin daha iyi çalışması için iyileştirici bir maddedir. Karpuzdaki A vitamini cilt sağlığına yardımcı olan ve cilt hücrelerini onaran ve oluşturan bir diğer önemli besindir. A vitamini eksikliği ise cildin boğuk olması ve pulpul olmasına sebep olur.
Karpuz, kolajen sentezi için gerekli bir besin olan iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bilindiği üzere kolajen cildi yumuşak tutar ve saçı güçlendirir. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre likopen ve beta karoten cildi güneş yanığından koruyabilir. Beta karotenin ayrıca sedef hastalığı ve vitiligo gibi bazı cilt hastalıklarını önledi bilinmektedir. C vitamini ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemiklere iyi gelir ve onları onarmaya yardımcı olur. Yine İsviçre'de yapılan bir araştırma, likopenin kemik erimesi ve kemik kırıklarını önleyebileceğini gösteriyor. Karpuzdaki A vitamini de kemiklerin güçlenmesine sebep olur.
Karpuzdaki C vitamini hem kılcal damarları ve hem diş etlerini sağlıklı tutar. C vitamini eksikliği diş eti kanamalarına ve diş eti iltihabına neden olur. Fakat karpuz bu durumu önleyebilir. Karpuz C vitamini içerdiği için diş eti hastalıkları ve diş eti enfeksiyonu gibi diğer bazı ağız hastalıklarına sebep olan ağızdaki bakterileri yok edebilir.
Karpuz doğal bir idrar söktürücüdür ve alkol ve kafeinden farklı olarak böbrekleri zorlamadan idrara çıkmayı artırmaya yardımcı olur. Aslında karpuz karaciğerde çalışmaya başlayarak böbrekleri destekler. Karpuz karaciğerde protein sindiriminden kaynaklanan atık ürünlerden oluşan amonyağın iyi bir şekilde boşaltılmasına yardımcı olur. Bu da böbreklerin zorlanmasını ve vücuttaki fazla sıvıyı dışarı atmasını önlemeye yardımcı olur. Tüm bunlar içerdiği güçlü antioksidan yani likopen sayesinde gerçekleşir.
Çin geleneksel tıbbında karpuz kabuğu ısının cilt üzerindeki etkilerini temizlemede ve vücudu detoksifiye etmede yaygın olarak kullanılmaktadır. B vitaminleri, magnezyum, çinko, bakır, demir ve potasyum gibi vitamin ve mineraller açısından da zengin olan karpuz tohumlarının cilt güzelliği ve saç bakımından kan şekeri kontrolüne kadar birçok faydası vardır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, karpuzun sarı, kırmızı, pembe ve hatta beyaz renkte olması nedeniyle akla bunun sebebinin ne olduğu sorusu gelebilir. Sarı ve kırmızı karpuz arasındaki temel farkın kimyasal bileşimlerindeki fark olduğunu biliniyor. Kırmızı karpuzdaki pigment bileşikleri likopendir. Fakat sarı karpuzlar beta karoten içerir. Beta karoten ise havuça renk veren kimyasal maddedir.
Bu temel kimyasal farka ilaveten sarı karpuz kırmızı karpuzdan daha tatlıdır. Fakat daha kalın bir kabuğa sahiptir. Fakat rengi ne olursa olsun her ikisi de vücuttaki antioksidan oranının artmasına yardımcı olur ve her halükarda kullanılabilirler. Öyleyse bu keyifli, sulu, tatlı ve leziz yaz meyvesini yemekle onun değerli faydalarından yararlanmak gerekir. Müzik
Muhterem dinleyiciler, bugün sizlerle karpuz ve yaralılar hakkında kısaca konuştuk.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.ilim.ir üzerinden iletebilirsiniz. Yayınlarımızı da www.parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ütür. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, her zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyenin, hem kendisi hem toplumunu bu zuhura hazırlayan kişinin gerçek muntazır olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Üçüncü konu bizim intizarla görevli olmamızdır. İntizar ne demektir? İntizar uyanık ve gözü yolda demektir. Askeri edebiyatta hazır ol diye bir terim vardır. İntizar yani hazır ol, hazır olmamız gerekiyor. Mümin ve muntazır insan hazır ol durumunda olan kimsedir. Eğer tüm dünyada adaleti kurmak ve adaleti istikrar etmekle görevli olan imamımız bugün zuhur ederse, ben ve siz hazır olmalıyız. Bu hazır ol çok önemlidir. İntizar bu anlamdadır. İntizar sabırsız olmak, ayakla yere vurmak, neden gecikti, neden olmadı benzeri şeyler değildir. İntizar yani her daim hazır ol durumunda olmaktır. Dördüncü konu ve son ise bu intizar iyi niyet ve eylem gerektirir. Kendimizi ıslah etmemiz gerekiyor. O büyük adamın kalbini mutlu eden şeye göre hareket etmeliyiz. Eğer böyle davranmak istiyorsak ve bu ıslah ve salahı kendimiz için hazırlamak istiyorsak, tabii ki bireysel eylemlerle yetinmemek gerekir. Toplumda, ülkede, dünyada da yapmamız gereken bazı görevler vardır. Bu görevler nelerdir? Bu basirete ihtiyacı olan şeydir. Marifete ihtiyacı vardır. Dünya görüşüne ihtiyacı vardır. Aydın bakışa ihtiyacı vardır. Bu ise siz, günümüz faal, aziz gençlerin onunla görevli olduğunuz şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Tahran Cuma namazı geçici İmam Ayetullah Sıddık'ı Şehit Süleymani arasına kurulan cephe bölgede emperyalizmi ortadan kaldıracak dedi. İran'ın füze kabiliyeti Tahran Musallası'nda düzenlenen bir sergiyle görücüye çıktı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, emperyalizm İslami sistemi ilerlemesini engellemeye çalışıyor açıklamasında bulundu. İran Kültür Bakanı'nın General Süleymani ile ilgili Instagram gönderisi silindi. Türkiye Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Şehit Süleymani'nin şahsiyetini övdü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralarıyla sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.